Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz ve bu beraberliğin mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, programımızı açıyoruz. Daha önceki programlarda zaman zaman hatıralarına yer verdiğimiz Hikmet ve Rudun Es, güçlü kalemiyle eski Osmanlı hayatını, eski İstanbul hayatını çok akıcı ve biraz da nükteli bir şekilde anlatan bir kalemdi. Aynı zamanda da seyyahlığıyla meşhurdu. Bu hafta onlara Nerede Efendim O Eski Yazlar başlıklı hatırasını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Gazetelere bakılırsa dünyanın, bu arada Türkiye'nin de iklimi değişmiş. Bazı kimseler yaz sıcağını, yağmur bulutlarını nükleer yollarla kendi ülkelerine çekiyorlarmış. Hatta şiddetli sıcakları yazdan depo edip kışın kullanıyorlarmış. Sibirya'da çilek, Alaska'da kiraz yetiştiriyorlarmış. Çölde de marul, bir tür ısı ve bulut hırsızlığı. Bunlar ne dereceye kadar doğru bilemeyiz ama herhalde bizim yazlara bir hile karıştı. Bakıyorsunuz Mayıs'ın son günü Anadolu'nun bazı yerlerinde kar yağıyor. Temmuz ortasında bir sonbahar. Derken Arabistan'dan gelen korkunç bir sıcak ülkeyi çöle çeviriyor. Arkasından Finlandiya'dan yağmur, Polonya'dan soğuk. Bu vaziyet karşısında siz gelin de yine o meşhur cümleyle "Nerede efendim o eski yazlar?" demeyin de görelim. Size mini mini bir Türkiye'de yazlar tarihi anlatmak istiyorum. Öyle zannediyorum ki bizde öteden beri kışlar daha ağır basmış. Tarihte meşhur kışlar, şiddetli soğuklara ait pek çok hatıra anlatan bulunur ama yazın tarihini anlatan fazla bulunmaz. Halbuki bizde eskiden müthiş derecede sıcak yazlar olurdu. Vaka eskiler bazı yazlarda kırmızı kirazın üzerine beyaz kar yağdığını söylerler ama aynı ihtiyarlar ayrı ayrı isimleri olan şiddetli soğuklar gibi başka başka isimlerle anılan korkunç sıcakları da anlatırlar. Mesela bunlardan biri çok tuhaf bir isim taşır. Eşek bayıltan sıcakları. Nereden gelmiş bu isim? O zamanlar şimdiki gibi herkesin altında bir otomobil yok. En geçer vasıta merkep. Uzaklara gitmeyin. Sevgili Refik Cevat Ulunay'ın da eşeği akşamları kendisini Pendik istasyonunda beklerdi. Gazeteden dönüşte Üstad Pendik'te eşeğine kurulur, tıkır da tıkır çiftlik evinin yolunu tutardı. Hele katipler daire dönüşü setre ve pantolonlarıyla eşeğe binerler, feslerinin püsküllerini sağdan sola, soldan sağa sallandıra sallandıra evlerinin yollarını tutarlardı. Sayfiyeler ekseriyetle havadar, daha ziyade yüksekçe ve yokuş yukarı yerlerde olduğu için bazen anormal sıcaklarda eşek yolda düşüp bayılırmış. Onun için eşek bayıltan sıcakları derler. Ben görmedim fakat iyi hatırlarım. Sahiden de bugünkü yazlardan çok daha sıcak eski İstanbul yazlarından birinde, o korkunç postunun içinde, koca bir ayı Beyoğlu'nun tam göbeğinde tokatlayan otelinin önünde düşüp bayılmıştı. Bütün gazeteci arkadaşlar etrafını sarmıştık. İşin en acıklı yanı, ayıcı hayvanına koca karının hamam dönüşü bayılması numarasını yaptırıyordu. Tef çalarak ve hayvana tekmeler atarak. Hararet 40 derece. Birdenbire hayvan yere yıkıldı. Ayıcı evvela numara yapıyor zannetti. Bir tekme daha attı. Ayı son bir gayretle doğrulmaya davrandı nafile. Tekrar yere serildi. Seriliş o seriliş. Tokatlayan otelinin önünde, kalın postunun içinde, 40 derece ısıda ölen ayı, bir hayvanlık dramı değil, bir insanlık dramıydı. Etraftan koşup başına kova kova su döktüler ama nafile. Sağ iken ona, her türlü eza ve cefayı reva gören sahibi hüngür hüngür ağlıyordu. Ölen arkadaşını yine bir çingenenin at arabasına yükledi. Sonra o zamanlar çingenelerin bol olduğu Hürriyet Ebediye Tepesi'ne doğru uzaklaştılar. Arabanın arkasından baka kaldık. İnsan elinde bir ayının hayat hikayesi. Belki de büyük şehre tekrar sucuk olarak avdet edecekti bir çare ayı. İşte eskiden İstanbul'da böylesine eşek bayıltan, ayı öldüren yazlar vardı. Damda bayılan yılanlar tahta boşa düşerdi, ev yılanları. Böyle günlerde evde başta ihtiyarlar olmak üzere çocuklara rica ederlerdi. Hadi benim aslan evladım, yüreceğim yandı. Git buz al, sahura pestil hoşafı ezeceğiz, soğutalım bari. Bir hayli nazdan sonra razı olurduk biz çocuklar. O zamanlar her sokağın köşesinde merdivenlerle inilen mahzenlerde buzcular vardı. Belediye baş buz bayi de gazete baş yazarı İsmail Müştak Bey'di. İsmail Müştak Mayakon. Bodrumlardaki bu buzculara her gün sütun sütun buz gelirdi. Kaç kilo isterseniz. Buzcu talaşlara bürünmüş buz sütunundan testereyle kırt kırt keserdi. Etrafa saçılan buz talaşlarını taplayıp çocuklar ağızlarına atarlardı. Küçükler arasında yaz günleri buz yemek bir marifet sayılırdı. Daha sonra satın alınan buz parçası kirli bir sicime bağlanır, çocuğa verilirdi. Sıcaktan sulara akan buzun tamamen eriyip yok olmaması için, yolda kimseyle kavga edip vakit geçirilmemesi, pencerede yolunuzu bekleyen komşular çocuklarıyla dalga geçilmemesi gerekirdi. Pencerede komşu arkadaş değil, evde pestil hoşafı bekliyor. Ne oldu? Bu her köşe başındaki buz mahzenleri nerede? Ne iş yapıyorlar şimdi? Bu arada tabii karpuz çatlatan diye anılan tabii buz dolabı ev kuyularında unutmamak lazım. İşte bu zamanlarda Türkiye'ye yeni yeni ilk buz dolapları girmeye başlamıştı. Ama ne buz dolabı? Gayet kalın tahta kapılı, tahta duvarlı, kasa gibi dolaplar. Elektriksiz, işleri çinko. Kalıp kalıp buz konurdu işlerine. Bu buzlar umumiyette 40 ila 60 saat arasında dayanırdı. Dolabı soğuk tutardı. Sonra yeniden buz konurdu dolaba. Avrupa'da ve Amerika'da böyle buzu içine konularak çalıştırılan milyonlarca buzdolabı vardı. Hatta 1947'de Hollywood Bulvarı'nın biraz ilerisindeki mahallemizdeki apartmanlara kadar, kapınızdaki toparlak mukavvanın buz lazım yazan tarafını çevirdiniz mi, bunu gören kamyonlu buzcu hemen size uzun bir kalıp halinde buz getirir, kırıp kırıp dolaba yerleştirirdi. Yanlış duymadınız. Yıl 1947. Yer Hollywood. Buzdolabı reklamı yapanların kulakları çınlasın. Eğer o gün köşe başındaki buzcu açmamışsa, o zaman evdeki tabii buzdolabına müracaat. Yemekler cacıktan imam bayıldığıya kadar kuyuya sarkıtılırdı. Bu kuyulardan bazıları çok soğutucuydu. Karpuz çatlatan denirdi bunlara. Vaka evde buzdolabı yoktu ama akıl ve zevk vardı. Göksu testicilerinin hususi bir çamurdan hususi olarak yaptıkları testiler suyu nefis bir serinlikte tutardı. Hele bu terleyen testiyi ıslak tülbende sarıp tahta boşta rüzgara karşı koydunuz mu buz gibi olurdu. Eski Galata meyhanecilerinin aynı çamurdan teri dışarı vuran şarap testileri yaptırdıklarını söylerlerdi. Yalnız bu çamurdan yapılmış vazolarda çiçek yaşamazdı soğuktan. Şiddetli sıcaklarda Türk sofrasında akla hayale gelmez marifetler gösterilirdi. Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Molla'nın hoşaf kasesiyle padişahı nasıl şaşırttığını bilirsiniz belki ama tekrarında fayda vardır. Sultan II. Mahmut zamanının en zengin ve en kibar adamı diye tanınan Şeyhülislam Efendi'nin Doğancılar semtindeki konağında bir masal hayatı yaşadığını işitir. Bir Ramazan-ı Şerif akşamı Üsküdar'a geçer, Mihrimah Camii'nde ikindiyi kılar, bütün vüzera ve vükelaya haber salar, deniz kenarındaki karakolda buluşup habersizce Dürrizade'nin konağına damlarlar. Topun atılmasına birkaç dakika var. Dürrizade buyur eder. Birbirinden nefis tağımlar karşısında padişah ve maiyeti hayran kalır. Hele yemeklerin getirildiği nadide tabaklar onları adeta şaşkınlığa uğratır. Nihayet hoşaf gelince herkes de hoşafın yağı kesilir. Padişah bir türlü hoşaf kaselerinin ne billurundan imal edildiğini anlayamaz. Venedik billurunu andırıyor ama değil. Nihayet dayanamayıp sormuş Dürrizade'ye. Efendim demiş, kulunuz lezzetini bozmasın diye buzu hoşafın içine attırmıyorum çünkü eriyince su oluyor. Buzu tamamen kase şeklinde dondurtuyorum. Hem hoşafı soğutuyor hem de avizelerden süzülen ziyayı inikas ettirmek suretiyle sofraya ayrı bir revnak veriyor. Yani avizelerden gelen ışığı aksettiriyor. Padişah mahcup olup önüne bakıyor. Saraya dönerken de mahiyetindekine diyor ki, buzu hoşaf kasesi sandım, pek utandım. Adam kibar bir adam ama servet ona yakışıyor, der. İstanbul'da şiddetli kış, Halic'in donması ve insanların yürüyerek karşıya geçmesiyle tarif edilirdi. Şiddetli yaz ise Galata Köprüsü'nün üstündeki asfaltların erimesiyle anlatılırdı. Sahiden de hemen her sıcak yazda öğle üstleri Galata Köprüsü'nün üstü adeta sakızlaşırdı. Kunduraların izleri kalırdı asfaltta. Şiddetli kışlarda yiyecek bulamayan kuşlar için pencere kenarlarına ekmek furdaları konurdu. Şiddetli sıcaklarda ise su bulamayan kediler için sokaklardaki küçük toprak yalaklara ev kadınları su koyardı, ölmüşlerin ruhuna değsin diye. Evlerde ise kışa karşı olduğu gibi alınacak birçok yaz tedbiri de vardı. Evvela sineklere ve diğer haşerelere karşı tütsü yakılırdı. Cibinlikler tamir edilirdi. Şişmanlar, yüksek tansiyonlular sülük vurdururlar, hatta hacamat olurlar, kan aldırırlardı. Bereket versin ki eski evler, konaklar, konak yavruları yaza ve sıcaklara karşı çok elverişliydiler. Döşeme tahtaları her gün sapsarı limon gibi gıcır gıcır oğulur ve bir müddet ıslak bırakılırdı. Ekseriyetle yemek yenilen aşağı taşlık ise hakiki Malta taşındandı. Buz gibi olurdu. Sofra sarnıcın başında olurdu. O zamanlar İstanbul'da bir yelpaze endüstrisi vardı. Sıcak günlerde her şık hanımın elinde bir yelpaze görülürdü. Çingeneler bile tüy yelpazeler yapıp satarlardı. Kantolara kadar girmişti. Kargada seni tutarım aman, kanadını yolarım aman, yelpazeler yaparım aman, şık hanımlara satarım aman. Daha sonraları modern hanımların ellerinde yelpaze yerine el vantilatörleri görülmeye başlanmıştı. Yandaki düğmesine basılınca pervaneleri dönen, yüze veya tutulduğu başka yere rüzgar veren vantilatörler. Çocuk iken bu el vantilatörlerini kullanan kibar hanımlara sanki tayyare kullanıyorlarmış gibi hayretle ve hayranlıkla bakar.
Her gün alsam da yeşim az. Bugün benim ehkacım var ama seni yar, seni. Ah, bu gönül arzu eder seni, seni yar, seni.
Yalnız ev değil, bahçe de tam bir yaz bahçesiydi. Asma, çardak. Güneş batarken gramofon boruları gibi açan akşam sefaları. Şebboylar, ana babaya pay verenler, mercan biçimindeki hanım elleri. Akşam tüm yatak odalarında mahruti çadır biçiminde yahut düz uzun çıtalı çibinlikler kurulurdu. Çibinlikte en küçük bir delik varsa yandınız. Eski inekler herhalde şimdikilerden çok daha kurnaz idiler. Cibinlikte bir delik keşfedip içeri daldılar mı sabaha kadar canınızı okurlardı. Ertesi gün cibinlikten kızamık dökmüş kızıl derili gibi bütün vücudunuz kıpkırmızı çıkardınız. Gece yatmadan evvel de yaşlılardan "Nerede efendim o eski sıcaklar?" diye başlayan daha eski yazların hikayeleri. Güney vilayetlerimizde, Faraza, Halep, Beyrut, Şam, Kudüs'te hakimlerin sıra sıra su küplerine girip de nasıl icra-i adalet ettiklerini inanmayarak dinlerdiniz. Sıcaklarda kimsenin canı ağır yemek istemediğinden evlerdeki yaz menüsü de değişik olurdu. Ferahlık veren buzlu pestil hoşafı ile buzlu cacık başta gelirdi. İstanbul gecelerinde kışın bozacı, yazın dondurmacı. Gece sokaktan havlulara sarılmış kaplar içinde omuzluklu dondurmacılar peşi sıra geçerlerdi. Dondurma kaplarının üzerlerinde yanan mumlar. Yalnız dondurmacılar için yapılmış el biçiminde dondurma tabakları. Ve adeta zorla koparılan kas katı, kaymaklı, sakızlı, adeta lacivert renginde nefis kokulu vişneli, kayısılı, limonlu. Hepsi birbirinden güzel. Evde oturamazsanız civarda, şehrin göbeğinde bile serinlenecek, hatta denize girilecek yerler çoktu. Salı pazarından denize girenler Galata Köprüsü'nü seyrederek serinlerlerdi. Şayet daha kibar olsun derseniz, Bebek Meydanı'nda tam Mısır Sefareti önündeki deniz hamamları sizleri bekliyor. İstanbul cihetinde ise Kum Kapı'dan, Yeni Kapı'dan, Samatya'dan, Yedi Kule'den başlayın bir deniz hamamları cenneti. Bakırköy'de meşhur Güneş Plajı ve ötekiler. Denize girmeyeceksiniz de şöyle göğsünüzü rüzgara verip serinleyecek bir yer mi arıyorsunuz? Çok. Hem de hiç uzağa gitmeden. Hatta şehrin korkunç trafik merkezi Karaköy'de bile. İsterseniz Galata Köprüsü'nün tam bitişiğinde deniz üzerinde şıpır dalgalara baka baka, vapurları seyrede seyrede yemeğinizi yer, son derece Avrupa'yı bir serviste karnınızı doyurabilirdiniz. O yıllarda İstanbul halkının bir adeti vardı. Sıcak günlerde birçokları köprüyü yürüyerek yahut vasıta ile değil de karşıdan karşıya serin olsun diye sandalla geçerlerdi. Püfür püfür. İşte bu sandalcılar da Cenyon'un yanından kalkarlardı. Şayet göz önünde olmayan bir yer isterseniz o da vardı Karaköy'de. Şimdiki Yapı Kredi Bankası'nın tam karşısında Cenevizler zamanından kalma mahzenler. Cadde yıkılıncaya kadar bunlardan ikisi duruyordu. Duvarları gayet kalın taşlarla örülmüş iki katlı mahzenler. Daha sonra bunlardan biri bir çikolata fabrikası oldu. İstanbul tarafında ise serinlemek için en güzel yaz akşamını sahiden tarihi Sarayburnu Gazinosu'nda bulabilirdiniz. Bir zamanki İstanbul'un Tivoli Bahçesi en rağbetli eğlence merkeziydi. Dünya Kazaska Kralı Kazbek'in güzel karısıyla senelerce çalıştığı, ilk dans hocası Kadri Bey'in riyasetinde dans müsabakalarının yapıldığı eski masal bahçesi Sarayburnu. Zaten İstanbul'da Sarayburnu, Akıntı Burnu, Kıl Burnu, Üç Eğlence Burnu. Ayrıca yine İstanbul cihetinde Kumkapı'dan ta Bakırköy'e kadar deniz üstünde sayısız lokantalar, salaş lokantalar. Deniz üstünde yemek yemek mümkündü. Akşamları trenle Samatya'dan geçerken görürdünüz deniz üstünde pırıl pırıl elektrikler altında kurulmuş sofralar. Şehirde yaprak kımıldamayan gecelerde boğaz rüzgarının zevki daha bir başkaydı. Hemen birçok vapur iskelesinin bitişiğinde yahut iskele üstünde gazinolar vardı. Vapur iskeleye yanaşırken reklam olsun diye en neşeli havalar çalınır, defler dümdüklenir, kemanlar gıygıylanırdı. Vapur iskeleden kalkarken de öyle. Şan olsun diye yeni bir fasıl. Garsonlar vapur yolcularına inat masalara yeni yemekler getirirlerdi. Ve yolcular aşağıdaki aleme denize karşı kurulmuş masalarda yiyecekleri adeta sayabilirlerdi. Buzlucacığından muska böreğine kadar. Dilim dilim topatan kavunundan taramaya kadar. Ve yolcular inşallah gelecek sefer ederlerdi. Pek çok iskelede vapur ince sazla karşılanır, ince sazla uğurlanırdı. Mehtaplı gecelerde Bebek iskelesine yanaşan kaptanların, bedavacı musiki meraklılarının sandal kalabalığı arasından geçerken düdük çalmaktan ödleri kopardı. Evet, böyle işte efendim. Nerede o eski yazlar, nerede o eski sıcaklar? Değerli dinleyiciler, Hikmet Feridun Esin Nerede Efendim O Eski Yazlar başlıklı hatırasını sizlerle paylaştık ve bu haftada Hatıralar programının sonuna geldik. Haftaya bir başka Hatıralar programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşçakalın.
Hatıralar.